Ayrım 4.
Dönüp bir ayna arandı odanın içinde. Yoktu. Banyoya gitti, lavabonun üstündeki duvara çakılmış, kocaman, paslı çiviye, zincir askısından asılmış, köşesi kırık, nemden sırı bozulmuş, pazar işi aynayı çıkarıp aldı. Tahta koltuğun arkalığına koyup duvara dayadı. Enver yaşlanmış mı bulacaktı onu yoksa? Derinlemesine daldı aynaya. Uzun uzun dikkatle baktı. Ama sinir bozucuydu durum. Bir türlü kendisi olamıyordu. Değişik görüntüler yansıyordu aynanın sisli loşluğuna. Durmadan değişiyordu görüntüsü. Bir bakıyordu, üstünde gövdesini saran, baştan çıkarıcı, daracık, yılan derisi bir gece elbisesi var. Sonra bir daha bakıyordu, beyaz ipekten meleksi bir harmani. Saçları bir siyah, bir kırmızı, bir beyaz görünüyordu. Yüzü gölgeler içinde kaybolmuştu. Çok garipti bu. Yoksa o değil miydi? Açık pencereden odaya bir kadın çığlığı aktı. Birden kulaklarını doldurdu. Cama koşup aşağıya sokağa baktı Sara. Dört kat aşağıda otelin yanıp sönen ölgün pembemsi ışığıyla aydınlanıp kararan daracık sokağın ortasında bir adam bir kadınla dövüşüyordu. Bu ikisi sevişir ya da dans eder gibi görünmelerine karşın birbirlerini itip kakıyor, tokatlıyor, acımasızca hırpalıyorlardı. Kadın iyi dövüşüyor ve rastgele ısırdığı adamın ellerinden yılan gibi kayı kayı veriyordu. İkisinin de giysilerinin açık bıraktığı yerlerinde kanayan diş ve tırnak izleri, morluklar vardı. Erkek de kadın kadar ince, kıvrak, ataktı. Vahşi, ölümüne bir oyun oynuyorlardı sanki. Sara ürküntüyle geriye, içeriye çekildi. Duvara yaslanıp gözlerini yumdu, elini hızla çarpan kalbinin üstüne koydu. Ne kadar da Enver'e benziyordu sokaktaki erkek ve ne kadar ona, Sara'ya benziyordu o kadın. Yoksa soluk soluğa doğrulup yatağının içine oturdu. Nerede olduğunu anlamaya çalıştı bir an. Otel odasında değil, evinde kendi yatak odasındaydı. Başucundaki gece lambasına uzandı ama düğmeyi açar açmaz lamba kıvılcımlar çıkararak patladı ve söndü. Ne demekse her şey bittiğinde olması gereken olmuş olur, olması gereken olmuş olacaktır diye düşündü Sara. Bunun lambayla bir ilgisinin olup olmadığı belli değildi. Ama olması da gerekmiyordu. Kafası karmakarışıktı. Bu geceler bittiğinde bu karabasanlar, bu kargaşa da bitecekti kuşkusuz. Bunu demek istiyordu. Evet. Dişlerinin lavaboya döküldüğü, saçlarının birdenbire ağarıp demet demet avuçlarında kaldığı, adım atıp batağa saplandığı düşler görür, bir sürü akıl almaz, dehşet dolu serüven yaşardı düşlerinde. Enver'le ya da hiç tanımadığı bir adamla sevişirdi bazen. Ama nedense hep yarım kalırdı bu sevişmeler. Sonra varılırken uyanırdı. Hızla giden trenlerle tam birleşme anında kayalara çarparlardı. Yatak odasının tavanını kasırgalar alır götürürdü. Kapılar ya da camlar kırılır, olmadık insanlar içeriye doluşurlardı. Engeller vardı hep arada, olmazlıklar, yasaklar, terslikler çıkıyordu kesin kes. Bir keresinde cinayetten yargılandığı mahkeme salonunda yargıçlar aralarında engellenmez bir çekim alanı oluşuyor ama savcının okumaktan bıkmadığı uzun iddianame yüzünden duruşma bir türlü bitmediği için gidip sevişemiyorlardı. Düş şimdi sona erecek ve biz sevişemeden ayrılacağız diye kahroluyordu Sara. Düşleri üzerine düşünmüştü. Gerçek yaşamında yasaklara, toplumsal kurallara bağlı kalmış, kendini kuru kuruya engeller koymuş biri değildi. Öyleyse bilinçaltına attığı hangi özlemlerden ötürü görmekteydi bu düşleri? Durumun çok uzun zamandır bir erkekle birlikte yaşamıyor oluşuyla ilgisi olduğunu sanmıyordu. Bu onun seçimiydi sonuç olarak. Herhangi bir erkekle sürekli ve yorucu bir ilişkiye girmek istemiyordu. Peşinde bir gölgeye gereksinim duymuyordu. Dinlemek, oyalayıp avutmak zorunda kalacağı birine dayanacak gücü yoktu. Aşkla ilişkisini çoktan bitirmişti. O çocuksu, tatlı tedirginliği duymak için kesinlikle daha genç ve saf olmak gerekiyordu. Sara ise 50 yaşını geçmiş, bu hastalığa karşı bağışıklık kazanmıştı. Hiçbir enfeksiyon tehlikesi yoktu artık onun için. Cinsellik ise aşk olmadıktan sonra kolayca çözümleyebileceği bir sorundu. istediği, beğendiği biriyle ya da kendi kendine. Sıradanlaşmıştı cinsellik gözünde. Hala genç bir erkeğin ilgisini çekebilecek durumdaydı çünkü. Bunu kanıtlamıştı kendine. Bir süredir öyle biri vardı civarında. Civan. Sara onun yumuşatıcık bedenini okşamaya doyamıyordu. İstekle, açlıkla ilgisi olmayan bir düşkünlüktü bu. Tutkudan, aşkın şiddetinden uzak bir duygusallık. Tenin karanlığı yoktu sevişmelerinde. Kardeşlikti, dostça bir oyundu sanki birleşmeleri. Su üstünde kayar gibi sarsılmadan tatlılıkla oynadıkları çocuksu bir oyun. Sabahları uyanır uyanmaz Civan'ı arıyordu yanında. Çoğu kez orada olmuyordu çocuk. Bazen arada bir hiç uyumamış, uykunun ağırlığına hiç yenilmemiş ama yüzü hep öyle gencecik ve solgun. Gözleri tavanda, kolları başının altında kenetli yatar buluyordu onu ve o öyle yatarken gökyüzüne, bulutlara baktığını biliyordu Sara. Öyle demişti bir sabah, anlatmıştı. Kronos'un sarayından çıkan 16 doru atın çektiği gümüş arabanın tozu dumana katarak nasıl kuzeye yollandığını. Argos gemilerini gözleyen Zeus'la Athene'yi. Yan yana uyandıklarında pek az konuşuyor, sonra sevişiyorlardı. Birbirlerine avuturcasına yumuşaklık ve hüzünle. Sert, daracık kalçalarını, düz göğsünü, biçimli sağlam bacaklarını ve o tatlı, doyumsuz dudaklarını seviyordu onun Sara. Dalgın gülümsemesini, teslim oluverişini, çelimsiz inceliğini, anlaşılmazlığını, dokunulmaz yalnızlığını. O yalnızlık bulaşıcı bir hastalık gibi kanına karışıyor, tadına doyulmaz bir aykırılığa düşürüyordu Sara'yı. Bu çocukla, bu güzel yaratıkla bir barda karşılaşmışlardı. Sara onu görür görmez yoğun bir dokunma isteği duymuş ve o gece eve onunla birlikte dönmüştü. Acemi bir erkek çocuğuyla sevişir gibi sevip okşamıştı onu sonra. Çok heyecan vericiydi bu sevişme çünkü çok uzun zamandır kimseyle birlikte olmamıştı. Enver'in ölümünden sonra birkaç önemsiz serüven yaşamış, daha sonra umutsuzca içe kapanmıştı. Oysa güzeldi hala, ne selleti vardı ne de kemikleri erilmişti. Derisi pek az gevşemişti ve bıçak izi yoktu hiçbir yerinde. Ne var ki yaşına karşın koruduğunu sandığı gençlik, gençliğe özgü hiçbir duygu uyandırmıyordu artık onda. Birkaç yıldır kendisinden başkasının dokunmadığı, okşamadığı gövdesini biraz gururla, belki ama daha çok uysallıkla, kaçınamadığı bir kabullenmeyle algılıyordu. Ve işte bu dinginliği, kapanmayı tanımlanmaz çekiciliği ile birdenbire bozan genç çocuk en çok 25 yaşındaydı. Her şeyini olduğu gibi yaşını da gizliyordu Sara'dan. 2 aydır tanışmalarına karşın onunla ilgili çok az şey biliyordu. Daha ilk geceden kendisine hiçbir soru sormamasını, anlatabilecekleriyle yetinmesini istemişti Sara'dan. Ailesi, düzenli bir işi var mıydı, nerede oturuyordu bilmiyordu. Telefon numarası bile yoktu Sara'da. Birlikteyken sessizce oturuyorlardı. Anlatacak bir şeyleri yokmuş ya da çok yürek acılarını anlatmaya sözcükler yeterli değilmiş gibi susuyorlardı. Bazen müzik dinliyor, içki içip film seyrediyorlardı. Ayrı ayrı kendi içlerine kapanıyor, bilinmedik 2 kişilik bir tarikatın üyeleriymiş gibi törensel bir dikkatle yalnızlıklarını yüceltiyorlardı. Sara çok iyi anlıyordu bu çocuğu. O kadar yaralıydı ki kimseyi sevmek, kimse tarafından sevilmek istemiyordu. Gereksindiği tek şey bir insan soluğu, bir gölgenin sıcaklığıydı. Aşırı içkili olduğu bir gece sabaha kadar ağlamıştı Sara'nın koynunda. Karşıtlıktan yaratılmış biriydi sanki. Katılık ve aşırı duyarlılıktan, uysallık ve isyandan, güzellik ve güçsüzlükten, soyluluk ve sıradanlıktan. Turizm rehberi olduğunu söylemişti bir ara yarım ağızla. Sık sık seyahatlere çıkıyor, daha doğrusu ortadan kayboluyor, sonra beklenmedik bir zamanda yeniden Sara'yı arıyor ya da bir akşam çıkıp geliyordu. Daha çoğunu istemiyordu Sara da zaten. Resim yapıyordu, çılgınca dolduruyordu tuvalleri. Şu son 3 yılda peş peşe bazı girişimlerde bulunmuş, yaşamını değiştirmeye çalıştırmıştı. arka bahçeyi müteahhite vermiş, oraya yapılan blokların inşaatı sırasında oturduğu köşkün de baştan aşağı restore edilmesini sağlamıştı. Kalorifer tesisatı yeni sitelere bağlanmış, güvenlik sorunu çözülmüştü böylece. Sonra bir aşk romanı yazmaya başlamış ama 50 sayfadan sonra bıkmıştı. O kadar sıkıcı ve bayat bir aşk çıkmıştı ki ortaya, kaldırıp atmıştı bir köşeye. Anlattığı kadına öfkelendiği için yazdıklarını ikinci kez okumaya kendisi bile dayanamamıştı. Asıl büyük olay ise kendiliğinden gerçekleşmişti. Çok sarsıcı, inanılmaz bir değişimdi bu. Yeniden doğmak gibi bir şeydi. Kutsanmış, görevlendirilmiş, çağrılmıştı. Başkaları için bu yaşta birdenbire resim yapma tutkusuna kapılması şaşırtıcı, hatta resimlerini görseler ürkütücüydü biraz. Çünkü dehşetin, tükenmenin, çılgınlığın resimleriydi yaptıkları. İmge hep geceydi. Dünya yörüngesinden çıkıp boşluğa düşmüş güneşten uzaklaşmıştı. Bitkiler solup çürümüş, her yan buz tutmuştu. Ruhlar ve düşler çürüyor, ölüyordu kimse farkına varamadan. Çöküşün, kıyametin ve ateşin uğultusu yankılanıyordu havada. Pencerelerde, perde arkalarında ağızları sonuna kadar açık haykıran, bağıran, kurtlar gibi ulayan yüzler vardı. Ama onları Sara'dan başka duyan, gören yoktu. Sevgisizliğin, bencilliğin, savaşların, karanlığın kurbanlarıydı bunlar. İri, böceksi yaratıklara, sürüngenlere dönüşmüştü insanlar. Dünya yokluğun eşiğindeydi. Şiddet ve kötülük kol geziyordu ortalıkta. Resim yapmaya başladığında bedeninde duyduğu tepki öncelikle güçlü bir ürpermeydi. Sonra her yanı ve özellikle başı hafifliyor, görme duygusu birdenbire berraklaşıyordu. Her şey, çok uzaktaki ayrıntılar bile net bir biçimde görünüyordu o anda. Sanki çok kuvvetli bir ışık, büyülü bir spot tutuluyordu görüş alanına. Ve orada ölmüş, tükenmiş bir dünyaya ait görüntüler oluşuyordu. Bütün bunları apacık görüyor, tuvallere aktarıyor, sonra kuşkuya düşüyordu Sara. "Hasta mıyım, aklımı mı kaçırıyorum yoksa bir doktora mı görünsem acaba?" diye soruyordu kendi kendine. Ne var ki giderek daha karmaşık, yorumu zor bir hal almaktaydı iç gözlerinin gördükleri. Kime anlatabilirdi ki bunları? Saçmaladığını, üşüttüğünü düşüneceklerdi. Öte yandan bu serüven 53 yıllık yaşamının tek yaratma eylemiydi ve öylesine heyecan vericiydi ki gitgide daha az uyuyup daha çok düş görmeye başlaması bu yüzden de olabilirdi. Bilinçaltı bir dürtüyle her şeyi görmek, bütün olasılıkları tanımak istiyordu. Güzel görünen resimler yapma hevesine kapılıyordu kimi günler. Dünyanın imgelemindeki tufandan önceki halini yansıtan görüntüleri boyamayı istiyordu bir an için. Ama elleri onu dinlemiyorlardı. Onlar kendi bildiklerini yapmaktan vazgeçmiyor, bütünüyle yanıp kararmış ağaçları, salt çığlık kesilmiş insan yüzlerini, gözyaşları içinde gezinen iskeleleri, yozlaşıp çirkinleşmiş bitkileri, ateş kusan dağları ve duvarlara yapışmış hayvan ölülerini boyamayı sürdürüyorlardı. Bazen Sara kendisi bile ürküyordu yaptıklarından. Kimi kez de inanılmaz ve anlaşılmaz buluyordu onları. Ama durup ne olduklarını düşünecek zamanı yoktu. Humaya tutulmuş gibi bedenin içine gizlice bir ressamı koymuşlar da hadi demişler gibi durdurak bilmeden çalışıyordu. Zaman daralmaktaydı çünkü. Ölüm kıskanç bir sevgili gibi peşindeydi. Korkma, bu ölüm değil, gerçek yaşam diyorlardı ona ulaşanlar işaretler diliyle. Biliyordu elbette, yalnızca boyut değiştirecekti. Olması gereken yere aktaracaktı varlığını Sara. Orada gerçek sevgiyle, sınırsız yetkinlikle buluşacaktı. Buna değer görülüp uygun bulunarak seçilmiş, onurlandırılmıştı. Ayrıca bu her anlamda sıfır noktasına varmış dünyaya iletilecek son insancıl mesajlara aracı kılınmıştı varlığı. Bundan önce ne batıl inançları vardı ne de doğa ötesi varlıklara, cinlere, perilere inanırdı. Ama sonunda yaşadıkları yüzünden evrenin engin boşluğunda kusursuz başka uygarlıklar ve güçler olduğuna inanmak zorunda kalmıştı. Bunlar önce yavaşça ve gizlice sıkıntılı düşlerine sızmışlar, en sıradan, en kolay yorumlanır gece ve gündüz düşlerine ışıklar, titreşimler, renkler ve olağanüstü mesajlarla gerçek hale getirmişlerdi. Büyük kapılar açılıyordu önünde. Gümüş merdivenler, gökkuşağıyla döşenmiş yollar, gökyüzündeki kristal bir asansörden dünyaya bakmıştı. Karanlık bir yangın yeriydi artık bu gezegen. Son günlerini yaşıyordu ve çok az kurtulma umudu vardı. Kendisi gibi inanan başkaları da vardı. Öğrenmiş, kitaplar okumuştu. Mistik bir yanı yoktu olup bitenin. Bilim dışı değildi kesinlikle. Biz insanların var olan duyularımızla algılayamadığımız birçok şey vardı dünyada. Kimi güçler daha duyarlı ve yetenekli olanlarla bu yönden gelişmeye açık olanlara ulaşıyorlardı. Sara'nın yaşamına pek belli etmeden, fazla rahatsızlık vermeden katılmışlardı. Beynine, gözlerine ve ellerine egemen olmuşlar, varlık ve uyarılarını biçim ve renklere dönüştürme aracı yapmışlardı gövdesini. Tıpkı bir telgraf memuru gibi diye düşünüyordu bazen. Ama gözünün önüne açılan bu yeni dünya öylesine büyüleyiciydi ki böyle sıradan ve sıkıcı bir işe benzetmek saçmaydı kuşkusuz. Fırçayı tutarken, tuvale dokundururken kendinden, geçici varlığından kurtuluyor, yer çekimine meydan okuyan gövdesinin dışına çıkıyordu. Eşsiz bir deneyimdi bu. Düşle gerçeğin birbirine kavuştukları yerde olağanüstü bir dönemeçte duruyordu. Ve bazen bütün hayatının, hatta en çok sevdiklerinin bile bir sanrı olup olmadığını kuşkusuna kapılıyordu. O zaman sevdikleri, sevmedikleri, önemli ya da önemsiz rollerde öyküsüne karışmış birçok insan, geçmişin sisi içinde, gölgeler içinde yeniden beliriyordu. Bulunduğu yere şaşırıyor, buraya nerelerden, kimlerden geçerek geldiğini düşünüyordu elinde olmadan. Büyük kopuş öncesi onu şu ya da bu biçimde etkilemiş, isteyerek ya da bilmeden incitmiş kişileri anımsıyordu. Ama durumları tam olarak tasarlayamıyor, yüzleri netleştiremiyordu bir türlü. Kalıp kişiler, mantıksız davranış ve sürüklenmeler vardı görünürde. İncelikler, türlü ruh halleri, önemli ayrıntılar ve gerçek nedenler yoktu ortada. İnsanın yüreğinin aydınlığı ve aynı zamanda o korkunç karanlığı yoktu. Açıkçası Suat Bey'in basma kalıp senaryolarını andırıyordu yaşamının bütünü. Nerede yanılıyordu? Yakalayamadığı öz neydi? Neden olanların baş kişisi Halise bile hiç benzemiyordu Halise'ye? Sürüklenmeler, evet. Örneğin resim yapma yeteneğini kolejdeki öğretmeni anlamıştı aslında ama bir takım etki ve özentilerle şarkıcı olmayı seçmişti Halise. Karşısına David çıkmasaydı resim okuyabilir, resim yapmaya çok daha erken başlayıp bugün tanınmış bir ressam olabilirdi. Suat Bey'e rastlayıp onunla evlenmemiş olsa ünlü bir şarkıcı olabilirdi. Kim bilebilirdi ki? Kendini rüzgara göre savrulmaya bırakmış, aptalca, kaygısızca. Ne istediğini tam olarak belirlemeye, gerçek eğilimleri üzerinde durmaya zaman bulamamıştı. Kadınlığı onu çok fazla uğraştırmıştı. Her durumda öne çıkmış, bütün yetenekleriyle insan yanını gölgede bırakmıştı. Kadınlığı, bu muhteşem bir şeydi kuşkusuz. Yatsıyamazdı, öyleydi. Sorun kadınlığıyla insanlığı arasında bir denge kuramamış olmasındandı belki de. Yeniden genç olabilseydi keşke. Sim'den kadar genç olsa yeniden başlayabilseydi hayata. Zamanın bu kadar çabuk geçişi, insan hayatının böylesine kısa oluşu haksızlıktı. İnsan, hele bir de kadınsa, nasıl yaşaması gerektiğini öğrendiğinde iş işten geçmiş oluyordu. Nasıl seveceğini bildiğinde akşam oluyordu. Aynalara bakmaktan kaçınır olmuştu son aylarda. Düşündeki otel odasındaki gibi aradığı yüzü her zaman bulamıyor, kim olduğuna şaşırıyordu. Seyrelmiş kaşlarını kalemle koyulturken, dudaklarını boyarken savruk, önemsemez, aceleciydi. Gün ışığına çıktığında yanaklarındaki allık, gözlerinin çevresine çizdiği çizgi gereğinden koyu oluyordu genellikle. Genç bir kadınken gençkin kadınların eğri büğrü çizilmiş kaşlarına, bulaşmış rujlarına bakıp tiksintiyle karışık bir ürküntü duyar, gelecekte onu da bekleyen ve yaşlılığın ilk belirtileri saydığı bu acınası özensizlik içini burkardı. Ama artık anlıyordu onları. Saçını tarayıp toplarken, bir kaşının eğimini ötekine uydurmaya çalışırken duyduğu yorgunluktan anlıyordu. Bezginlikti bu. Bir yaştan sonra çekici bir kadın olma uğraşının boşunalığını sezmeydi. Aynalardaki yorgun kadının kırışmış boynunu onarmak için çeşitli kremler denemekten, göz altındaki gölgeleri kapatmaya çalışmaktan usanç duymaya başlamaktı. Dış görünüşümle fazla ilgilenmemeliyim diye düşünüyordu artık. Önemli olan karşımdaki insan tarafından bütün olarak nasıl algılandığım. Bu bir avuntu muydu bilmiyordu. Başa çıkılamaz zamana karşı boşuna bir savunma mıydı? 50'sinden sonra dış görünüşüyle eskiden olduğu kadar çok ilgilenmekten vazgeçmişti. Ama bütün kadınların gün gelip kadınlıklarıyla ilgili her şeyden bıktıkları, acıklı ama kaçınılmaz bir biçimde kendilerinden kurtuldukları aşamaya varmamıştı daha bu vazgeçiş. Güzelliğini kaybediyor oluşu, yaşlanma korkusu yıkıyordu onu. Evet, ama daha zamanı vardı. Güzelliğine bağlanmıştı. Şimdi ise korkular, kaygılar içindeydi. Akşamları aşırı ışığın yırtıcılığından korunmaya çalışıyor ve civana olduğundan daha genç görünmeyi başarıyordu. Gündüzleri önemsediği insanlarla bir arada olduğunda sırtını pencereye vererek oturmayı yeğliyordu. Sokakta ise güneş gözlüklerinin ardına sığınır olmuştu. Gizleyemediği şey ise yaşam deneylerinin ve erkeklerle ilgili yargılarının bakışlarına, duruşuna, başının eğimine, ellerini kullanışına, kısaca varlığının bütününe kattığı anlamlardı. Sara kalktı. Açık pencereden gelen esinti incecik bir titremeyle geçti bedeninden. Bir kadeh konyak daha içse uyuyabilir miydi acaba? Sonra o da uyutmazsa bir uyku hapı daha alabilirdi. Geceleri alt kata inmemek için banyo dolabında bir şişe bulunduruyordu. Gidip şişeyi aldı, çiğ ışıkta banyo aynasına yansıyan yıkık görüntüsünden çabucak kaçırdı gözlerini, odasına döndü. Tuvalet masasının önündeki pufa oturdu. Masada kalmış kadehe konyak doldurdu. Bir yudum aldı, tuvalet aynasına yansıyan ışıkta kendine baktı.